Ayrım 15.
En açık bakış açısından oğul babasıyla yoldaşlık diyebileceğimiz türden daha iyi bir ilişkiyi kurmaya uğraşıyor. Ama daha derin bir düzeyde bakılırsa anlam taşıyan bir dünyayı kurmaya çalışıyor. İçinde yaşayabileceği, devinen ve yer kaplayan, bunları bir uyum içinde birleştirdiği bir dünya. Sizi kabul edecek bir baba olmadan yaşayabilirsiniz. Ama sizce anlam taşıyan bir dünya olmadan yaşayamazsınız. Bu anlamıyla sembol artık semptom anlamını taşımaz. Başka bir yerde de değindiğim gibi sembol kendi özgün ve kökten anlamı olan bir araya toplamaya döner gelir. Sorun, nevroz ve unsurları sembolikle zıt anlamda olan iblisçe yani çekip ayırma sözcüğüyle anlatılabilir. Düşler sembol ve mitlerin başlıca diyarıdır. Burada miti değersizleyici anlamı olan yanılma anlamında değil, evrensel gerçekliğin bir biçiminin düşü görene özgü bir yoldan açımlanış olarak kullanıyorum. Bunlar insan bilincinin dünyayı anlamlı kılma yolları. Terapideki kişiler hepimiz gibi anlamsızı anlamlı kılmaya, dünyayı bir perspektife oturtmaya, onlara acı veren kaostan bir düzen ve uyumu biçimlendirip çıkarmaya uğraşıyorlar. Terapideki kişilerin bir dizi düşü üzerinde çalıştıktan sonra bir niteliğin hep mevcut olduğuna kanaat getirdim. Bu niteliğe biçim tutkusu diyorum. Hasta bilinç dışında bir oyun kurar, bir başlangıcı vardır, bir şeyler olur ve bunlar sahnede parlayıp yiterler ve sonra bir çeşit akıbete varılır. Düşlerdeki biçimlerin tekrarlanışı, elden geçirilişi, yeniden kalıba sokuluşu ve sonra parçaların anlamlı bir bütünde toparlandığı bir senfoni motifi gibi erinç içinde tekrar boy gösterişi gibi dikkatimi çekmiştir. Verimli yaklaşımlardan birinin düşü uzamsal biçimlerin bir dizisi olarak ele almak olduğunu buldum. Şimdi terapide bulunan 30 yaşında bir kadına değineceğim. Mesela düşlerinin bir sahnesi, dişi bir karakterin düş sahnesine doğru ilerleyişi, ardından bir başka dişinin daha gelişi. Bir erkeğin belirişi, iki dişinin birlikte çıkışı olabilirdi. Uzamda bu çeşit bir hareket söz konusu kişinin çözümlenmesinin lezbiyen döneminde cereyan etti. Daha sonraki düşlerde hastanın girişinden sonra hala mevcut olan dişi giriyor. Bir erkek girip arkasına oturuyor. Garip bir geometrik iletişimi, uzamsal biçimlerde bir gelişmeyi görmeye başladım. Düşlerinin anlam ve çözümlenmesinin gelişimi belki de düşlerini dile dökmesinden çok uzamda devinen bu biçimleri nasıl kurduğuyla ki bunun hiçbir şekilde farkında değildi, daha iyi anlaşılabilecekti. Daha sonra bu kişinin düşlerindeki üçgenlerin varlığına dikkat etmeye başladım. İlk önce çocukluk dönemine değinen düşlerinde anne baba ve bebeğin üçgeniydi. Ergenlik dönemindeki üçgen iki kadın ve bir erkekten oluşmuştu ve kadınlardan biri olan kendisi uzamda erkeğe doğru deviniyordu. Çözümleme birkaç ay ilerlediğinde lezbiyen safhada üçgen iki kadın ve bir erkeği içeriyordu. Kadınlar bir arada duruyorlardı. Daha sonraki dönemde üçgenler dörtgenlere dönüştüler. Rüyada iki kadınla birlikte iki erkek vardı. Bunların erkek arkadaşı, kendisi annesi ve babası olduğunu varsayabiliriz. Daha sonraki gelişimi dörtgenleri işleyerek en nihayet yeni bir üçgen biçimlendiren bir süreç oldu. Erkeği, kendisi ve bir çocuk. Bu dişler çözümlemenin ortasındaki ve sonundaki bölümlerinde ortaya çıktı. Üçgen sembolünün köklülüğü aynı anda bir takım değişik düzeylere değinebilmesi olgusuyla görülebilir. Bir üçgenin üç çizgisi vardır. İçeriye sahip olan bir geometrik biçim yapabilmek için gereken en az sayıda çizgiye sahiptir. Bu matematiksel arı biçim düzeyidir. İlk zamanların neolitik sanatının temelinde üçgen vardır. Bu dönem vazolarındaki motiflerine bakın. Bu estetik düzeydir. Üçgen bilimde de mevcuttur. Üçgenler kurma, Mısırlıların yıldızlarla ilişkilerini sapladıkları yoldu. Üçgen, Orta Çağ felsefe ve tanrı biliminde temel semboldür. Üçlü birliğe bakın. Trinity. Üçgen, gotik sanatta temeldir. Bunun grafik bir örneği, denizden yükselen üçgen kayanın tepesine konan insan eseri bir mimari gotik üçgenle cennete doğru zirvelendiği Mont Saint-Michel'dir. Doğa, insan ve tanrı üçgenine sahip olduğumuz muhteşem bir sanat biçimi. ve nihayet psikolojinin diliyle konuşursak temel insan üçgenimiz var. Erkek, kadın ve çocuk. Biçimlerin önemi vücudun dünya ile olan kaçınılmaz birliğinde kendini gösterir. Vücut her zaman dünyanın bir parçasıdır. Bu sandalyede oturuyorum. Sandalye bu binanın bir katında ve bu bina Manhattan adası olan taştan dağın üzerinde duruyor. Yürüdüğümde vücudum, içinde ve üzerinde adımlarımı ihtiyatla attığım dünya ile içten ilişkilidir. Bu iç ilişki vücudum ve dünya arasında bir uyumu şart koşar. Fizikten herhangi iki gövdenin birbirini çekmesi gibi yerinde adımımı karşılamak için son derece hafif biçimde yükseldiğini biliyoruz. Yürümede asıl olan denge sadece gövdemde olan bir şey değildir. Bu denge ancak gövdemin üzerinde durduğu ve yürüdüğü yerle olan bir ilişkisi olarak alınırsa anlaşılabilir. Yer her ayak yere düştüğünde onu karşılamak üzere oradadır. Ve yürüyüşümün ritmi yerin orada olacağına olan inancımızdan gelir. Biçim için duyduğumuz etkin ihtiyaç onu kendiliğinden sonsuz sayıda kurduğumuz yollara bakarak görülebilir. Mimci Marcel Marceau köpeğini yürüyüşe çıkaran birini canlandırmak için sahnede durur. Marceau'nun kolu köpeğinin kayışını tutarmışçasına gerilir. Kolu ileri geri silkindiğinde seyircilerin hepsi köpeğin çalılıkların arkasındaki bir şeyi koklamak için kayışına asıldığını görür. Sahnede ne köpek ne de kayış olmamasına rağmen kayış ve köpek aslında sahnenin en gerçek parçalarıdır. Gestalt'ın sadece parçası vardır ortada. İnsan, Marceau ve kolu. Geriye kalanın tümü bakanlar olarak bizim imgelememiz tarafından sağlanır. Eksik Gestalt fantazimiz de tamamlanır. Cennet Çocukları filminde bir sağır dilsizi oynayan mimci Jean-Louis Barol, kalabalıkta bir yan kesiciye çarpılan bir adamın başından geçenlerin altından girip üstünden çıkar. Kurbanın şişko göbeği için bir hareket yapar. Bir diğer harekette eşinin asık yüzü için ve bu böylece bir yan kesicilik olayının tümünün canlı bir resmini elde edene kadar sürer. Tek bir sözcük söylememiştir. Ortada sadece hünerli hareketler yapan bir mimci vardır. Tüm boşluklar imgelememiz tarafından kendiliğinden doldurulur. İnsan imgelemi bütünü biçimlendirmek, anlamlı kılmak için sahneyi tamamlamak üzere sıçrar. Bunun anında yapılması sahnenin arta kalan kısmını kurmak için nasıl itildiğimizi gösterir. Sahnenin bir anlamı olacaksa asıl olan boşlukları doldurmaktır. Bunu bizi yanlış yollara götürecek şekilde yapmamız nevrotik ve paranoyak halde işin özünü bozmaz. Biçim için duyduğumuz tutku dünyayı gereksinim ve arzularımıza elverir kılma özlemimizi ve daha önemlisi kendimizi önem taşıyor olarak yaşama özlemimizi ifade eder. Biçim tutkusu tabii ilginç olabilir ama aynı zamanda sorun da yaratır. Eğer sadece biçim sözcüğünü kullansaydık çok soyut kaçabilirdi. Oysa biçim tutku ile birleştirildiğinde kastedilen herhangi bir entelektüel anlamdaki değil, bütüncül anlamdaki bir biçimdir. Kişide olup biten edilginlik ya da diğer nevrotik semptomlarla gizlenmiş bile olsa bunalımın hüküm sürdüğü bir yaşamda anlam yaratmaya yönelen çelişki dolu bir tutkudur. Platon, tutkunun ya da kendi deyişiyle Eros'un biçimin yaratılışına doğru nasıl devindiğini çok önceden anlatmıştı. Eros, anlamın yapılışına ve varlığın ortaya çıkarılışına doğru devinir. Aslında sevgi adı verilen bir demon olan Eros, bilgeliğin ve bizde hem bilgeliği hem güzelliği yaşama getiren kuvvetin sevdalısıdır. Platon, Sokrates'ten hareketle, İnsan doğası sevgiden Eros daha iyi bir yardımcıyı kolay kolay bulamayacak der. Platon tüm yaratış ve yokluğun varlığa geçişe şiir ve biçim vermedir diye yazar. Ve tüm sanat süreçleri yaratıcıdır. Sanatların ustaları da tüm şairler ve biçim vericilerdir. Aynı anda hem demonik hem de kurucu olan Eros'tan veya sevme tutkusundan hareketle Platon en sonunda tek bir bilimin, her yerde güzelliğin biliminin görüsünü bulmayı umar. Matematikçi ve fizikçilerin kuramın zarafetinden bahsetmeleri bu yüzden. Faydalılık, güzel olma özniteliğinin bir parçası olarak içkindir. İçsel bir biçimin uyumu, bir kuramın iç tutarlılığı, duyarlılığımıza dokunan güzelliğin özniteliği, bunlar bilince niye şu değil de bu kavrayışın çıkıp geldiğini belirleyen anlamlı fenomenlerdir. Psikanalist olarak insanların bilinç dışı boyutlarından kavrayışa ulaşmalarına yardım ederken edindiğim deneyim aynı görüngüyü ortaya çıkartıyor. Kavrayışlar esas olarak entelektüel açıdan doğru, hatta faydalı olduklarından değil, belli bir biçime sahip oldukları için doğar gelirler. Bizde eksik olanı tamamladığı için güzel olan bir biçime. Kendini aniden gösteren bu yeni biçim, bu fikir, o ana kadar bilinçli farkındalığımda mücadele ettiğim, tamamlanmamış olan gestaltı tamamlamak üzere gelir. Bu bitirilmemiş modelin, bu biçimlenmemiş biçimin, ön bilincimizin kendi girdabından yanıtladığı çağrıyı oluşturduğunu kesin bir dille ifade edebiliriz. Biçim tutkusuyla insan deneyiminin Batı tarihindeki en önemli fikirlere benzetilebilecek bir ilkesini kastediyorum. Kant anlayışımızın basit bir biçimde çevremizdeki nesnel dünyanın bir yansısı olmadığını, anlayışımızın da dünyayı kurduğunu ileri sürmüştü. Nesneler bizimle basit bir biçimde konuşmazlar. Kendilerini bizim onları bilme yollarımıza uydururlardı. O halde zihin dünyaya etkin bir biçimlendirme ve tekrar biçimlendirme sürecidir. Düşün, hastanın kendi dünyası ile ilişkisini bir sahne oyunu gibi temsil ettiği yorumunu yaparken kendime insan deneyiminin daha derin ve kapsamlı düzeyinde Kant'ın bahsettiğinin paralelinde bir şeylerin olup olmadığını sordum. Yani dünyayı bilme sürecimizde dünyayı biçimlendirme ve tekrar biçimlendirmemizde rol oynayan sadece entelektüel anlayışımız değil mi? Yoksa imgelememiz ve duygulanımlarımız da can alıcı bir rol oynuyorlar mı? Anlayan ben basit bir biçimde usum değil, bütünlüğüm içindeki kendim olsam gerek. Dünyanın uyduğu imgeleri bezeyen bütünlüğün içindeki kendim. Dünyayı biçimlendiren ve yeniden biçimlendiren sadece us değil, itkileri ve ihtiyaçlarıyla bilinç eşiğidir de. Bilinç eşiği bunu arzu ve niyetlilik temelinde yapar. İnsanlar sadece düşünmezler, kendi dünyalarını biçimlendirdikçe isterler ve hissederler. Dinamik ve erotik eğilimlerin toplamı olan tutku sözcüğünü biçim tutkusu tabirinde kullanmamın nedeni bu. Terapideki kişiler ya da bu mesele söz konusu olduğunda herhangi bir kimse kendilerini basit bir biçimde dünyalarını tanımaya, onu bilmeye vermezler. Onunla kurdukları bir iç ilişkiden hareketle kendilerini, dünyalarını tutkuyla yeniden biçimlendirmeye verirler. Bu biçim tutkusu, yaşamın anlamını bulmaya ve kurmaya uğraşmanın bir yolu. Has yaratıcılık budur işte. Genel tanımlanışıyla imgelem, bana ussal işlevler kendi tanımlamamıza göre anlamaya, gerçekliğin kuruluşuna katılarak ancak yaratıcı olduklarında yönelebilecekleri için insan yaşamında usun bile temelinde yatan ilke olarak görünüyor. Böylece yaratıcılık, ben-dünya ilişkisi içinde anlamı yaratmaya yöneldiğimiz sürece her deneyimimizde içerliyor. Filozof Alfred North Whitehead de biçim için duyulan bu tutkunun etkisinden bahseder. Whitehead sadece usta temellenmeyen kendisinin duygu diye isimlendirdiğini de içeren bir felsefe kurdu. Duygu ile basit bir şekilde afekti kastetmez. Anladığım kadarıyla insan organizmasının kendi dünyasını yaşayabilmek için sahip olduğu yetinin bütününü kasteder. Whitehead, Descartes'in özgün ilkesini şöylece yeniden formülleştirir. Descartes, cogito ergo sum, düşünüyorum o halde varım dediğinde hatalıydı. Farkında olduğumuz hiçbir zaman çıplak düşünce ya da çıplak varoluş değildir. Kendimi daha çok duygulanımların, hazzın, korkuların, pişmanlıkların, seçeneklerin derinleştirilişinin, kararların bir bütünlüğü olarak bulurum. Kendi doğamın içinde etkin olarak bulunduğum sürece tüm bunlar öznemin çevreme yönelttiği tepkilerdir. Descartes'in varımı olan bütünlüğüm, bu malzeme kargaşasını duyguların tutarlı bir modelinde biçimlendirme sürecimdir. Whitehead'i doğru anlıyorsam, benim biçim tutkusu dediğim onun kimlik deneyimi olarak ortaya koyduğu deneyimin merkezi bir yanı. Duyguları, duyarlılıkları, hazları, umutları kendimin bir insan olduğunun farkına vardıracak şekilde biçimlendirebilme yetisindeyim. Bununla birlikte onları saf öznel bir edimle bir modelde biçimlendiremem. Bu biçimlendirişi ancak içinde yaşadığım dolayımsız nesnel dünya ile ilişkili olduğunda yapabilirim. tutku benliği yok edebilir. Ama bu tutku biçimde duyulan bir tutku değil, boşa gitmiş tutkudur. Tutkunun sembolik olabileceği kadar iblisçe, diabolik de olabileceği açıktır. Biçimlendireceği kadar biçimi bozabilirdi. Anlamı yok edip kaosu tekrar hakim kılabilir. Cinsel güçler ergenlikte belirdiğinde tutku biçimi geçici olarak sık sık yok eder. Bununla birlikte cinsellik tam da tutku olduğu için büyük yaratıcı gizil güçlere sahiptir. Kişinin gelişimi kökten bir biçimde patolojik olmadığı sürece ergen kişide erkeklik ya da kadınlığa doğru bir kız veya oğlan olan önceki durumuna karşıt yeni bir biçim arayışı olacaktır. Kendi yaşamına biçim vermek için herkesin duyduğu acil ihtiyaç bu bölümü yazarken bana danışan genç bir adamın durumuyla gösterilebilir. Anılarına göre doğduğundan beri her ikisi de meslek sahibi olan annesi ve babasının neredeyse sürekli münakaşa edip didiştiği bir ailenin tek oğluydu. Kendini okul çalışmalarına vermeyi hiçbir zaman becerememişti. Odasında çalışıyor olması gerektiği düşünülen küçük bir çocukken babasının merdivenlerden çıktığını duyunca göz gezdirdiği mekanik dergisini kapatmak için üzerine bir okul kitabı açıyordu. Babasının başarılı fakat görünüşte çok soğuk bir adam olduğunu, okulda başarılı olursa ödül olarak ona değişik gezilere götürmeye söz verdiğini hatırlıyordu. Ama bu gezilerin hiçbiri de gerçekleşmemişti. Annesi onu dert ortağı yaptı ve gizlice babasıyla olan çelişkilerinde onu destekledi. Annesi ve o, yaz akşamlarında arka bahçede oturarak gecenin ileri saatlerine kadar konuşmayı adet edinmişlerdi. İki ortak gibiydiler. Onun deyişiyle birbirlerine mükemmel uyuyorlardı. Babası onu ülkenin başka bir bucağındaki bir koleje yazdırmayı denedi. Oysa genç adam oradaki 3 ayını babası gelip onu geri götürene dek odasından hiç çıkmadan geçirdi. Eve döndüğünde bir süre marangozluk yaptı ve sonra da inşaat işçisi olarak işe başladı. Daha sonra New York'a geldi ve şans eseri şehrin bir saat dışındaki bir üniversite atölyesinde ders vermeye başlayana kadar tesisatçılıkla geçinirken bir yandan da heykelcilikle ilgilendi. Ama kendini işe veremiyor, ne öğrencilerle ne de öğretim görevlileriyle doğrudan ve açık seçik konuşamıyordu. Tantanalı ve yüzeysel olduğunu hissettiği gevezelikleriyle fakültedeki bütün toplantıları tek eline alan genç üniversitelilerden çekinip tutuklaştı. Benimle konuşmaya ilk başladığında bu afallamış etkisiz haldeydi. Bana rastlanmadık biçimde duyarlı, verimli, yetenekli geldi. Bekleme odamda beklerken yaptığı telden bir figürü verdiğinde çok beğenmiştim. Ciddi bir biçimde geri çekilmişti ve görünürde yaşamı ve işinde ortaya koyduğu hiçbir şey yoktu. Neredeyse bütün bir sene boyunca haftada birkaç kere birlikte çalıştık. Bu süre zarfında insanlarla ilişkilerinde beklenmedik, övülesi bir gelişme kaydetti. Artık etkili bir biçimde çalışabiliyordu ve yakınındaki fakülte üyelerine karşı duyduğu nevrotik korkuyu tümüyle yenmişti. Görevini etkin ve mükemmel bir biçimde yerine getirdiği için o ve ben çalışmamızı kesebileceğimize karar verdik. Bununla birlikte her ikimiz de onun annesiyle olan ilişkisini hiç de yeterince keşfedememiş olduğumuzun farkındaydık. Bir sene sonra geri geldi. Bu süre içinde evlenmişti fakat bu evlilik özel bir sorun çıkarıyor gibi değildi. O andaki çıkmaza yol açan, o ve karısının bir önceki ay o ara akıl hastanesinde olan annesine yaptıkları bir ziyaretti. Onu orada koridordaki hemşire masasında sigarasını beklerken bulmuşlardı. Onlarla konuşmak için odasına gitmiş fakat hemen sonra hakkı olan sigarayı alacağı saatin gelmesini beklemek için dışarı çıkmıştı. Genç adam trende geri gelirken yoğun bir çöküntüye girmişti. Kuramsal olarak annesinin bunama durumunun ilerlediğini biliyordu. Fakat bu durumun duygulanımsal anlamını bulabilecek halde değildi. Duygusuz, geri çekilmiş durumu ilk geldiğindeki haline benziyordu. Fakat farklıydı da. Artık benimle açık ve dolaysız bir biçimde iletişime geçebiliyordu. Sorunu ilk geldiği zamanlar acı çektiği genel afallama durumunun tersine özel ve belli bir noktada yoğunlaşmıştı. Annesiyle ilişkisine bir kaos hakimdi. Yaşamının o parçasında hiçbir biçim hissedemiyordu. Hissettiği sadece ıstırap veren bir karmaşaydı. İlk seansımızdan sonra etkisinde olduğu afallama hafifledi. Fakat sorun olduğu yerde kaldı. Terapi saati içindeki iletişimin işlevi sık sık böyledir. Kişinin insan cinsinden yabancılaşma duygusunu yenmesini sağlar. Ama kendi içinde yeni bir biçimin içten has deneyimini sağlayamaz. Yatıştırır ama yeni biçimi üretemez. Kaosun üstüne daha derin bir düzeyde çıkılması gerekir ve bu ancak bir çeşit kavrayışla yapılabilir. İkinci saatte annesinin ona olan bağlılığını ve senelerdir yaklaştığını bildiği şu anki durumla karşı hissettiği sarsıntının anlaşılabilirliğini uzun uzadıya tekrar gözden geçirdik. Annesi onu kendi veliahtı yapmıştı. Babasıyla olan mücadelelerinde annesinin güçlü bir kadın olduğunu, onu babasından kopartıp ayırdığını ve babasını yenme çabalarında onu sömürdüğüne işaret ettim. Birbirlerine eş oldukları ya da birbirlerine mükemmel uydukları yolundaki yanılmasının tersine o gerçekte bir tutsak, büyük savaşlarda kullanılan küçük bir kişi olmuştu. Bütün bu şeyleri görmenin onu ne kadar şaşırttığından bahsedince ona aklıma getirdiği bir öyküyü anlattım. Adamın biri sözde tavşan etinden yapılmış hamburgerleri inanılmaz düşük bir fiyatla satıyormuş. Ona bunu nasıl becerdiği sorulunca bir miktar at eti kullandığını kabul etmiş. Bu yeterli bir açıklama olmayınca da %50 at eti, %50 tavşan eti kullandığını itiraf etmiş. Ne demek istediğini anlamak için üstelediklerinde de bir ata bir tavşan koyduğunu söylemiş. At ve tavşanın resimsel imgesi ona herhangi bir entelektüel açıklamadan alabileceğinden çok daha büyük bir ha evet deneyimi sağladı. Kendisinin tavşan oluşuna herhangi bir alçaltıcı anlam katmadan fakat çocukluğunda ne kadar çaresiz olmuş olabileceğini anlamanın duygusuyla hayret etmeyi sürdürdü. Ağır bir suç yükü ve daha önce ifade edilmeyen düşmanlıklar sırtından kalkmıştı. İmge ona sonunda annesine karşı hissettiği olumsuz duyguları bulup çıkaracağı bir yol verdi. Geçmişinin birçok ayrıntısı bundan sonra ortaya çıktı ve daha önce var olduğunu bilmediği psikolojik göbek bağını kesebilecek duruma geldi. Garip bir şekilde böylesi konumlardaki kişiler bu değişiklikleri yapma gücünü hep ellerinde bulundura gelmiş oldukları izlenimini verirler. Mesele tam anlamıyla metaforu Delphi kehanetinin terimlerine değiştirirsek karmaşanın bulanıklığını eritmesi için düzen güneşini beklemektir. Onun örneğindeki tutku, kavrayışa sarılışındaki şevk ve psikolojik dünyasını yeniden biçimlendirmesindeki dolayımsızlık ile görülüyor. O yap bozun doğru parçasını bulana dek geçen safhalarda güç toplamış ve sonunda aranan parçayı bulmasıyla bu gücü aniden kavraması ve kullanması mümkün olmuş izlenimini bu deneyim için tipik olan bir izlenim veriyor. Üçüncü ve son seansımızda bana üniversitedeki görevinden istifa etmek ve kendini tümüyle heykeline verebileceği bir stüdyo bulmak yolunda yeni bir karara vardığını söyledi. İlk seansta benimle girilen iletişim bu yaratıcı süreçteki hazırlayıcı adım olarak görülebilir. Ondan sonra ihtiyacı duyulan kavramaya denk düşen hayret deneyimi tercihan bir imge olarak geldi ve bireysel bilinçte doğdu. Üçüncü adım, meydana getirilen yeni biçimin bir sonucu olarak genç adamın ikinci ve üçüncü seanslar arasında yaptığı kararların verilmesi adımı. Terapist böylesi kararların tam doğasını algılayamaz. Bu kararlar yeni biçimin sonuna kadar yaşanmasıdır. Yaratıcı süreç, biçim için duyulan bu tutkunun dışa vurumudur. Parçalanmaya karşı bir mücadeledir yaratıcı süreç. Uyum ve bütünleşmeyi doğuracak olan yeni varlık türlerinin varoluşa getirilmesi mücadelesi. Platon'un bize özet olarak çarpıcı bir öğüdü var. Bu yolu hakkınca yürümek isteyen biri gençliğinde güzel biçimleri ziyaret ederek başlamalı. Eğer ilk bakışta eğitmeni tarafından yolu ona bu güzel biçimlerden sadece birini sevecek şekilde doğru olarak gösterilirse, bu tek sevilenden doğru ve güzel düşünceler yaratacaktır. Ve sonra o tek olanın biçiminin güzelliğinin bir diğerinin güzelliğine benzer olduğunu ve her biçimdeki güzelliğin tek ve aynı olduğunu kendi kendine algılayacaktır. Kitabın sonu 14 Ekim 2000.